Cemil Çiçek de konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre Hakan Şükür de telefon hattımızda. Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı. Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Virgül koymanı rica edeceğim. Ben Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Kritik dedik, önemli dedik, tarihi dedik. Hemen hemen bütün bu nitelemeleri kullandık 1 Kasım için. Evet, 1 Kasım seçimleri yapıldı, bitti. Dün seçim özel yayınıyla birlikteydik. Sonuçları size aktardık. Şaşırtan sonuçlar çıktı ortaya sandıktan. Şaşırtan diyoruz çünkü AK Parti 2011 yılındaki rekorunu denedi. Altında kaldı ama Erdoğan'la girdiği o seçime yakın bir sonuç aldı. 49.4. Muhalefet deyim yerindeyse döküldü. CHP 7 Haziran'daki seçim sonuçlarına yakın bir sandıktan oy toplayabildi. MHP neredeyse barajla mücadele etti. HDP de benzer şekilde. İşte bugün haftanın ilk günü 1 Kasım'dan sonraki ilk yayında RSFM'de ben Yavuz Ohan'la bütün bu seçim sonuçlarını, partilerin aldıkları oyları ve nedenlerini konuşacağız. Partililer konuğumuz olacak ve onlar kendi öz eleştirilerini yapacaklar. Elbette bizim de sorularımız olacak. Hem CHP'lilere hem HDP'lilere hem de bu seçimin tartışmasız zaferi kazanan AK Parti'ye, AK Partililere. Doğu ve Güneydoğu'da ne oldu? Batı'da oylar niye böyle AK Parti'de konsolide oldu? Bütün bunları değerlendireceğiz. Ama önce bir hakkı teslim edelim. O hak Adil Gür'e ait. AVG araştırma şirketinin başkanı Adil Gür telefon attığımızda. En son cuma günü konuşmuştuk kendisiyle. Pazartesi günü yeniden yayında bir aradayız. Merhaba Adil Gür.
Merhaba Yavuz Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. O hakkı teslim edelim diye aradık. Çünkü gerçekten teslim edilmesi gereken bir hak var ortada. Seçimin kaybedenleri muhalefet partileri, aynı zamanda anket şirketleri. Çünkü anket şirketlerinin birçoğu, biri hariç sizinki, yaptıkları anketlerde ağırlıklı olarak 40 ile 43 arasında bir AK Parti oyu gösteriyorlardı. CHP'de de vardıkları sonuç 30'a yakındı ama 25'ten yüksekti. Sizin yaptığınız araştırma sonucunda da 47'lik sanıyorum, değil mi? Doğru söylüyorum. 47'lik bir, evet, sonuç vardı. Siz de cuma günü dediniz ki birileri mahcup olacak.
Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. 47.2, 25.3 diye geçtiğimiz hafta çarşamba günü yayınladık. O günde hatta espriyle de espri diye kabul ediyorum. Yani birilerinden para aldınız mı veya ticari ilişkiniz
yok,
var
yok,
mı diye soruyorum.
Yok yok, espri değil Adil Gür. Şimdi merak edilen mesele, Adil Gür peki, birilerinden para aldı ve bu meseleyi böyle mi yaptı?
Evet.
Sorusu sorulduğu için.
Yani para,
o soruyu
birbirimizi almamışız.
Evet.
Yani biz bu şeyi yayınlarken hatırlarsanız sizinle de 2009'da da yine
aynen,
böyle tüm araştırmacıların ters köşe olduğu bir dönem vardı. O dönemde almadığımızı yakinen biliyorsunuz. Öyle, evet, olunca bu sefer almamız için bir neden yok. Kaldı ki
elbette,
seçime 3 gün kala bir araştırma şirketinin namusu bu iş. Yani şu manada namusu, önümüzdeki 2-3 yıl bir dahaki seçime kadar çoluğunun çocuğunun rızkını belirleyecek bir sonuç bu. Hiçbir araştırmacı bir riske girmez. Asla bir manipülatif bir şeye alet olmaz.
Ben
doğru.
Ben 2009'da sizin ne kadar heyecanlı olduğunuzu da biliyorum. Birebir karşılıklı,
evet,
çalışıyorduk o zaman. Yan yana çalışıyorduk daha doğru ifadeyle. Bu seçimlerde de çok heyecan var mıydı sandıklar açıldığında?
Ya aslında hiçbir heyecan yoktu. Neden heyecan yoktu? Şu manada yoktu. 2009 seçimlerinde hatırlarsak o zaman Başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın,
evet,
Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta One Minute dediğinde AK Parti oyları hızlı bir şekilde yükselmişti.
Doğru.
Son 1-2 haftada hızla oylar geriliyordu.
Hı hı.
Belki gözden kaçan oydu. Halbuki bu seçimde seçimden sonra biz 4 tane araştırma yaptık.
Hı hı.
Ben 15 Ağustos ve 31 Ağustos'ta bir gazetede yaptığım röportajda ben AK Parti stratejik bir hata yapmazsa tek başına iktidar demiştim 2 ay önce. Evet. Yani AK Parti'nin yükselişi son bir haftada değil, AK Parti'nin yükselişi belli bir zamana yayıldı.
Peki Adil bu manada, Bey, bunu nasıl bu kadar büyük farklılıklar oluyor? Yani şimdi dün akşam yaptığımız seçim özel yayınında da konuştuk bunu, araştırmacılarla da konuştuk. Metropol'ün başkanı bağlandı ve evet dedi, yanıldık dedi, kendisi ifade etti ve öz eleştiri yaptı. Ama genel bir değerlendirme var, o da sanki araştırma şirketleri dünyada da buna benzer sorunlarla karşı karşıya. Bir hata mı yapılıyor, bir şey mi var, bir sorun mu var? Siz doğru örnekleri bulup onlar başka örnekleri mi buluyor? Nasıl oluyor orada, bilimsel bir yaklaşım vardır elbette.
Ya şimdi tabii ki elbette ki istatistik bir bilim dalı. Kurallarına uyduğunuz müddetçe birbirine yakın şeyler çıkması lazım.
Yani şimdi KON'da evet, araştırma yaparken herhalde o bilimsel değerlendirmeyi yapıyordur diye düşünüyorum.
Tabii ki, tabii ki. Yani ben de 8-10 yıl o kurumda çalıştım.
Evet, onun için Tarhan
Bey, biliyorsunuz. Tarhan Bey benim büyüğüm, hocam. Hı. Araştırma ahlakını kendisinden öğrendim. Hiç tereddütsüz. Yani sözlerimin başında da söyledim. Hiçbir araştırma şirketi seçime 3 gün kala yanılayım diye bir sonuç açıklamaz. Tabii. Başarılı olmak ister. Bu tabii, öyle bir şeyle, motivasyonla zaten bunu açıklar. Ama zaman zaman, yani zaman zaman insanın olduğu, çünkü sonuçta yüzlerce anketör çalıştırıyorsunuz siz. İnsanın olduğu yerde şayet çok ciddi kontrol ettirmezseniz, ben kontrolden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de değer yargıları çok değişti. Kolay para kazanma arzusu çok fazla arttı. Yani
anketörler evde oturup o formları doldurabilir.
Yapabilirler. Kontrol etmezseniz yapabilirler. Tabii bilemiyorum yani kim böyle yaptığı anlamında söylemiyorum.
Evet, evet.
Ama bir araştırma yaparken yani 100 lira bir araştırma bütçeniz varsa 50 lira da kontrol için para harcamak gerekiyor Türkiye'de. Doğru sonucu bulabilmek için. Ama yine de Türkiye'deki araştırma şirketlerinin bir bölümü geçmişte rüştünü ispat ettiler. Başarılı, evet, sonuçlar elde ettiler. Tabii sektörde aynen bir şeyde sandığın içerisinde çürükelmeler olabileceği gibi sektörde çürükler de var. Yani bunu da kabul edelim.
Bunu da gördük zaten. Yani bir takım, evet, basına yansıyan, bizlerin de gördüğü o tapelerde 1-2 puanlık böyle bir oynamalar yapılması talep edildiği veya üzerinde konuşulduğuna ilişkin kafaları karıştıran şeyler vardı. Ama şimdi görüyoruz. 47'lik bir sonuç, AVG'nin başarısı. Ben şöyle diyorum. Bu seçimin kazananı AK Parti ile birlikte Adil Güroğlu, kaybedeni de muhalefet partileri ve diğer araştırma şirketleri oldu diye. Bu çok net, bu hakkı teslim etmek lazım. Önümüzdeki dönemde de elbette AVG'nin herhalde bu yaptığı araştırma önümüzdeki döneme ilişkinde ciddi bir şekilde sizi farklı bir noktaya taşıyacak, değil mi?
Tabii, inşallah, inşallah. Ama şöyle bir şey olmuyor. Yani şunu belki dinleyicilerle çok net bir şekilde paylaşalım. Çok başarılı diye öyle iş hacminiz artmıyor, para kazanmıyorsunuz. Yani 2009'da biz 40'ın altında olacak dedikten sonra öyle bir paralar falan kazanmadık yani. Böyle bir şey olmadı. Bugünden sonra da öyle bir şey olmayacaktır. Şimdi burada tabii ülkenin içinde bulunduğu durumun da etkisi var. Suç belki sadece, suç demiyorum, yanılgı sadece araştırmacıların değil, yayıncıların da çok dikkat etmesi lazım buna. Yani yayıncılar, yayıncı refleksiyle ait olduğu, yakın olduğu siyasi partiye yakın sonuçlar geldiğinde ister istemez belki doğal olarak ya hiç sorgulamadan, bugün ya araştırmacıları tenzih ederek söylüyorum tamamını, çürük elmalar için bahsediyorum. Kim için yapıldı, nerede yapıldı, kaç kişiyle yapıldı, parasını kim ödedi, sorgulaması gerekirken sorgulamadan yayınlandığı için araştırma sektöründe bu kadar bir dağınıklık var.
Ve kafa karışıklığı yaratıyor feci,
evet,
şekilde.
Evet, evet. Yani bunu biz sorgulayabilsek, keşke şey olabilse, yani başarısız olanlar için ceza, elbette hukuki bir cezadan bahsetmiyorum. Bunun bir kamuoyu nezdinde bir cezası olsa, öyle zannediyorum ki her birimiz daha fazla dikkat ederiz. Ama işte şey devam ediyor, yarın bir gün yine bir seçimler yaklaştığında veya yakın bir zamanda göreceksiniz ki bir gazete, bir radyo, bir televizyon hangi siyasi partiyi yakınsa yine oraya yakın bir sonuç geldiğinde balıklama atlayıp yayın şey yapıyor. Yani bir manada biz araştırmacıları da birazcık yayıncılar da bozuyor diyebilirim yani.
Peki birkaç cümleyle bir iki tahlil rica edeceğim. Bir, AK Parti, evet, niye bu kadar oy aldı sorusuna birkaç cümleyle cevap verirsek ne deriz?
Ya şimdi pek çok neden var ama en önemli neden ne biliyor musunuz? Yine 2009'da konuştuğumuz gibi aş, iş, aş, iş ve istikrar. Yani 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'de ticarette işlerin iyi gitmediğini, bütün siftahsız kapatan esnaflar olduğunu, işte dövizdeki hızlı kur artışı nedeniyle insanlar ev almış, araba almış vesaire.
Kaygılı.
Yani Türkiye'de, evet, Türkiye'de şu çok konuşuldu. Dendi ki efendim seçmen davranışı ideolojiktir. 10 kere seçim yapsanız aynı sonuç çıkar. Hayır. Seçmen davranışı içerisinde ideolojik oy kullanan seçmenler var. Ama seçmenin önemli bir bölümü iktidarı belirleyen oranı rasyonel bakar, cebine bakar, gündelik yaşamına bakar. Bu nedenle de son dönemlerde yaşanan, son 5 ay içerisinde yaşananları belki tek başına bir iktidar olma işine bağlayan seçmenler bu seçimde bir parti iktidar çıksın diye gitti oy verdi.
Tek alternatif de AK Parti'ydi zaten.
Evet. Yani AK Parti sadece HDP'den, sadece MHP'den oy almadı. AK Parti CHP'den de oy aldı.
Bakın, bu önemli bir tespit ve sadece evet, sizin yaptığınız bir tespit. Bunu gördüm bugün gazetelerde evet, de. Ne kadardır o?
Yani %2 civarında bir oy aldı. Çünkü biz şöyle yaparsak yanlış yapmış oluruz. CHP zaten 25 aldı. 25.3 ve binde 3 duruyor. Hayır, öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde emanet oyları vardı HDP'ye giden, geri dönen. 2. MHP'den gelen oyların tamamını AK Parti'ye yazmak da doğru değil. Orta evet, Anadolu'daki, Karadeniz'deki MHP seçmeni MHP'ye oy vermekten vazgeçen AK Parti'ye oy verdi. Ama Trakya'da, Ege'de, sahillerde ise CHP'ye yakın MHP seçmeni CHP'ye yöneldi. Dolayısıyla biz de onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden herkes yanıldı bakın. Evet. 29-30 dendi ama 25 çıktı. CHP'den de aldı. Bu da şunu gösteriyor.
Bir CHP tahlili de birkaç cümle lütfen.
Evet. CHP değil, genel olarak muhalefetle ilgili şöyle bir tahlil yapmak istiyorum ben.
Evet.
Yani bu seçim sonuçlarını iyi okumak lazım. Türkiye'de güçlü muhalefet partilerine ihtiyaç var. Bu muhalefet partileri oluşmadığı takdirde Türkiye'de bir süredir bir beşinci partiden bahsediliyor. Herkes bu beşinci partiyi AK Parti'nin içinde çıkacak bir parti olarak yorumladı.
Evet.
Ben diyorum ki iddialı olacak belki ama muhalefet şayet seçim sonuçlarını iyi analiz etmezse muhalefetin içinde bir beşinci parti çıkacak. Aman ha muhalefet partilerine dikkat diyorum.
Evet, halka hitap etmedikleri için böyle bir sonuçla karşılaştırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Adil Gül. Başarılarınızın devamını dileriz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, üzerimizde emanetti. O hakkı teslim etmiş olduk. Bu programı dinleyenler Cuma günü Adil Gül'le yaptığımız konuşmayı hatırlayacaklar. Hatta küçük bir serzenişle ATV'den, A Haber'den ya da hükümete yakın medyadan bir parayla ilgili bağlantısı olup olmadığını da kendisine doğrudan sormuştum. Çünkü üzerinde çok konuşuluyordu. Onu bir serzenişle birlikte bize söyledi tekrar. Şimdi partilere bir bakalım. En çok konuşulan meselelerden birisi Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oy kaybı, AK Parti'nin yeniden bir oy kazanması, 7 Haziran'a göre oylarını arttırması. Bunun nedenini soracağız. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile konuşacağız AK Parti. Merhabalar Galip Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Sizden önce Adil Gür'le konuşma fırsatımız oldu. Çünkü evet, seçim sonuçlarına en yakın tahmini yapan araştırma şirketinin başındaki isimdi. Ve seçimlerin galibi diye baktığımızda herhalde Adil Gür, AK Parti ile birlikte Adil Gür'ü de söylememiz gerekiyordu. Evet. Onun evet, bir hakkını teslim ettik. Şimdi gelelim sizin bölgeye. Bölgede de belki siz bekliyordunuz ama biz belki o araştırma şirketlerinin de katkısıyla HDP'de çok fazla bir değişiklik beklemiyorduk doğrusu ama AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin ağırlıklı olarak oy aldığı bölgelerde yine fena bir sonuç elde etmedi diyebiliriz herhalde. Bir izleniminizi almak isterim.
Evet, yani bölgenin tamamında HDP'nin bir oy kaybı var. AK Parti'den HDP'ye giden oylarda bir ciddi anlamda dönüş var. Aslında tabii bu seçimde bir takım baskılar, sıkıntılar olmazsa aslında bu geri dönüşler çok daha büyük oranda olacaktı.
Yine oldu mu baskı? Çünkü o baskının önlenmesi için önlem alındığına açıklanmıştı.
Yani şehir merkezlerinde önlemler alındı ama kırsalda ciddi anlamda baskı vardı, tehdit vardı. Yani halkın iradesine müdahale vardı. Bunlar çok açık bir şekilde tespitlerimiz de var. Yani bunu çok ciddi şekilde yaptılar bu seçimde. Şimdi bütün bunlara rağmen hatta bir HDP'den geri dönüş var bölgede.
Evet.
Bölge dışındaki Kürtlerden de var. Yani sadece bölge değil. Batı'daki evet. Kürtlerden de ciddi anlamda bir kopuş var. Bunun sebebi tabii 7 Haziran sonrası, çünkü 7 Haziran'da HDP seçilme partiyle girme kararı verdikten sonra çeşitli iddialarla seçime girdi. Yani işte Türkiye'lileşme, barış, demokrasi, çözüm falan, yani bu söylemlerle iddialı bir şekilde seçime girdi. Hatta kimi farklı sebeplerle destek verdi. Yani kimi HDP barajı aşmazsa bölgede işte yeniden çatışma başlar. Veya kimi işte madem böyle bir karar verdiler de bir defa da olsa destek verelim. Hayatında HDP'ye oy vermemiş insanlar oy verdiler. Yani bunlar barajı açsınlar, sivil siyasetin önünü açalım, sivil siyasete bir fırsat verelim gibi milletin böyle farklı sebeplerle tercihleri oldu. Ama 7 Haziran sonrası bunların tamamı anlamını yitirdi. Yani hiç olmadığı şekilde şiddet yeniden başladı bölgede. Bugüne kadar işte şiddet dağda güvenlik güçleriyle çatışma şeklinde devam ederken şehir merkezlerinde, sokak aralarında sivil insanların gündelik yaşamını sıkıntıya sokacak nitelikte bir şiddete başlamış oldu. Öz yönetim ilanları oldu saçma sapan. Hani hendek kazarak nasıl öz yönetim oluyorsa veyahut da HDP'nin büyük oranda belediye encümeni, belediye başkanlığı aldığı, büyükşehri aldığı yerlerde zaten yönetimin tamamı onlarda olduğu halde öz yönetim, hendek kazarak öz yönetim ilan etmek gibi saçma sapan, gerçekle alakası olmayan, uygulanabilir olmayan bir şekilde şeyler oldu. Bunların hepsi halkı rahatsız etti. Ve bunlar karşısında HDP siyaset üretemedi. Bunlar karşısında HDP tavır koyamadı. HDP sesini yükseltemedi. HDP vesayetten kurtulamadı. Yani benim bana oy verin.
PKK vesayetinden bahsediyorsunuz ki, sanıyorum bunu söylerken.
Yani bana oy verin, işte silahlı mücadele bitsin, siyasi mücadele başlasın, siyaset yapayım. Millete al sana oy dedi. 6 milyon oy aldı yani bunlar az.
6 milyon oy aldı da o 6 milyon oya ilişkin siyaset üretme fırsatı da vermedi diyebilir miyiz PKK'ya da?
PKK siyaset yapabilme fırsatı vermedi. Onları boşa düşürdü. Onları da Öcalan'ın rolünü de boşa düşüren bir hamle yaptı. Ama birileri size bir hamle yapabilir. Önemli olan bu hamle karşısında sizin iddianız vardı. Sizin halka sözünüz ve söyleminiz vardı. Siz bu söylemler karşısında bir şey yapabildiniz mi? Siz buna bir şey diyebildiniz mi? Tavır koyabildiniz mi? Bu tavrı koyamadığı için HDP oy kaybetti. Ama her şeye rağmen bu işte 15 gün kala ateşkes ilanı tehlikeyi gördüler. Ateşkes ilanı bu HDP'ye atılmış bir can simidiydi. Bir ip attılar HDP'ye. Ve ardından patlayan işte Ankara bombasını siyasete tahvil ettiler.
Ama Ankara bombası ağırlıklı olarak, yani yine tabii araştırma şirketlerine dayandıracağız bu tespiti bizim tespitlerimizden ziyade. Sanki AK Parti'ye biraz daha katkı sağlamış gibi görünüyor.
Yok.
Başbakanın açıklaması var bu konuda.
Şöyle yani daima huzur ortamı bize yarar. Ankara bombası Türkiye'nin huzuruna yapılmış bir sabotaj olduğu için insanlar bu tehlikeyi gördüler. Evet, AK Parti'nin güçlü bir AK Parti iktidarının olmadığı yerde birileri bu ülkeyi karıştırmak için havuz yaratır, birileri hamle yapar ve hatta zıt grupların da ittifak ettiğini gördü halk. Yani hayatta bir araya gelemeyecek birbirine düşman gruplar bile AK Parti'nin güçlü bir iktidarını engellemek için, aslında hedef güçlü Türkiye'dir, İttifak ettiklerini gördü. Halk istikrardan yana, halk barıştan, huzurdan yana tavrını koymuş oldu.
Çatışmanın
sonuç itibariyle AK Parti'ye yaradı.
Çatışmanın en yoğun olduğu bölgeler, hatta sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler bunlar. Lice, Silvan, Yüksekova, Cizre, Silopi. Bütün bunlarda işte 82, 87, 93, 93, 87, 85 görebildiğim kadarıyla en düşük Sur'da 75.7 HDP'nin aldığı oylar. Bunu neye bağlayalım?
Yani şimdi şuna bağlamak lazım. Şeye gidiyorsun. HDP siyaset yapmak için oy istiyor. PKK bu alınan oyları kendine bir destek olarak kabul edip şiddeti tırmandırıyor. Yani burada adeta HDP'ye oy veren insanlar cezalandırılıyor.
Ama yine adeta, oy vermeye devam etmişler. Yani özellikle Nice Silvan, Yüksek Oyacı'za.
Oylar her yerde düştü ama Nice'de halkın iradesi özgür değildi. Ben size çok net bir şey ifade edeyim. Bugün çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Şırnak'ta ve Hakkari'de özgür seçimler olsun, hiçbir baskı olmasın, silah olmasın, AK Parti HDP'den fazla oy alır oraları.
Bu seçimlerde
Diyarbakır'da da hiçbir şekilde bizi geçemezler.
Diyarbakır'da niye var Galip Bey? Diyarbakır şehir merkezi?
Ya Nice var. Şehir merkezinde de Sur'da her yerde bir baskı var. Her yerde psikolojik baskı var, fiili baskı var. Yani bunların hepsi var. Son seçime birkaç gün kala Nusaybin'de AK Parti'nin yöneticisini öldürmek, Van'da iki gün kala milletvekilimizin amcası çocuğunu öldürmek, bunların hepsi seçimin sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerdir. Bizim geçeceğimiz güzergaha iki tane mayın döşediler. O mayınların üzerinden geçtik. Yani bunlar böyle hepsi rastgele eylemler değil. Bunların hepsinin bir amacı var. Bunların hepsi bölge halkını sindirmeye, seçmeni sindirmeye, seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik.
Peki bu sonuçlar
yani siz... seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik tavır takınmıyorsa peki seçimlere 15 gün kala HDP'nin zor durumda olduğunu gördükten sonra seçim dolayısıyla 1 Kasım'a kadar biz ateşkesi ilan ettik, HDP'yi kurtarmamız gerekir diye çok net ifadeleri var.
Peki bu seçim bitti. AK Parti çok güçlü bir şekilde iktidarda, tek başına iktidarda neredeyse anayasayı değiştirecek bir kapasiteye ulaşmış görünüyor. Neredeyse diyorum, ondan 15 eksik çünkü. Çözüm süreci için nasıl bir öngörünüz olabilir böyle bir sonuçla birlikte?
Çözüm süreci bizim vazgeçilmezimizdir. Çözüm süreci bizim en önemli projemizdir ve bu çözüm sürecini devam ettireceğiz. Bizim sorunumuz çözüm sürecinin istismar edilmesiydi. Yani tarafları tarafından istismar edilmesiydi. Çözüm sürecini istismarına müsaade etmeyeceğiz. Yani bundan sonra bir taraftan Türkiye'de reformlar, demokratikleşme ve yeni anayasa çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da çözüm süreci için
İstişare olacak mı? Diyalog olacak mı? Bir tekrar masa kurulacak mı?
Siyasetin varlık sebebi sorun çözmektir, kriz çözmektir. Bu diyalog da her zaman olacak. Önemli olan bu diyaloğun gereğini yerine getirmektir. Çünkü sizin elinizde bir taraftan silahlar, bir taraftan örgütlenme, eylemler, haraç toplama, halkı tedirgin eden bir takım fiili şeylerde bulunduğunuz zaman çözüm sürecinin iklimini bozarsınız. Onun için çözüm sürecini yürütmek ayrı, suça müsamaha göstermemek ayrı. Yani hiçbir şekilde bölgede suça müsamaha gösterilmeyecek çözüm sürecinin hatırına. Suça müsamaha gösterilmediği zaman istismarını da ölmüş olacaksınız. Samimi bir şekilde çözümün tarafı olarak kendini gören gereğini yapacak, verdiği sözleri tutacak.
Yani önümüzdeki süreçte yine belki bu müzakerelerin devam etme ihtimalinin ben biraz daha fazla imkan kazandığını görüyorum. En azından sizin sözlerinizden öyle anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Milletvekili. Evet, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ydu konuğumuz. Galip Ensarioğlu milletvekili seçildi Diyarbakır'dan. 2 milletvekili çıkardı. Bölgede AK Parti oylarını arttırdı. Neden sorusu vardı? İşte o neden sorusuna Galip Ensarioğlu yanıt verdi. HDP'ye bir şans verilmişti. İşin silahla değil siyasetle çözümü için bir şans verilmişti. O şansı doğru değerlendiremedi. PKK da HDP'nin bu şansı değerlendirmesine engel oldu ama HDP PKK'ya da dur diyemedi, sonuçta böyle oldu dedi. Ve bir iddiası daha vardı, belki onu da tekrar etmekte büyük fayda var. Hakkari'de bugün seçim olsun, Şırnak'ta özgür seçim olsun ve orada Diyarbakır'da da dahil etti. AK Parti HDP'den daha fazla oy alacaktır. Yani bölgede hala PKK'nın baskısıyla oy kullanıldığı iddiası var Galip Ensaroğlu.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Devam ediyoruz. Partileri aldıkları sonuçlarla, partililerle konuşarak değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Galip Ensarioğlu, Diyarbakır ve bölgede AK Parti'nin performansını değerlendirdi bizim için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenti biraz daha yüksekti. AK Parti'nin bu kadar oy alacağı da beklenmiyordu. Orası da sürprizdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'lerde kalması da sürpriz olarak değerlendiriliyor. Çünkü seçim gününe kadar yapılan bütün araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'a göre daha yukarıda bir seyir izlediğine ilişkin bilgiler vardı. Bunun nedenini de CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'le konuşalım. Eren merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi 1 Kasım'ı atlattık. Herhalde artık muhasebe zamanı değil mi?
Evet, katılıyorum. Tabii ki süreci değerlendirme ve doğru bir şekilde analiz yaparak süreçten dersler çıkarma zamanı olduğunu düşünüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte gerçekten olağanüstü koşullarda mücadele etmek durumunda kaldık. Çok kısa bir sürede belki de Türkiye'nin içine sürüklendiği kaos ortamında yeterince halkı kaos gündeminin dışında çıkartmayı başaramadık. Ama biz hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Bu süreci doğru bir şekilde okuyacağız. Doğru bir değerlendirme yaparak, bu süreçten dersler çıkartarak kendimizi de bu anlamda daha da güçlü kılacak bir mücadele dinamizmiyle yeniden mücadele devam edeceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler ya da gönül verenler işte seçim sonuçları belli olduktan sonra genel olarak şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Bunu sosyal medyada sıkça rastlıyoruz. Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Ne olabilir evet. acaba Türkiye'de bir iktidarı zayıflatmak için veya bir iktidarın sıkıntıya girmesi için? Patlama var, çatışma var, ekonomide sıkıntı var. Baktığınız zaman ciddi bir kutuplaşma var. Bütün bunlar ekonomide sıkıntı söyledim. Bütün bunlar aslında muhalefetin bir mesafe kaydetmesi için ideal şartlar ve zemin değil midir? Peki neden CHP burada bir adım ileriye atamadı sorusunu soruyorlar. Sizce neden?
Tabii bu soru çok haklı ve yerinde bir soru. Bu ülkede kaos derinleşmişken neden muhalefet buradan güçlü bir süreç üretemiyor? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi muhalefetin Türkiye'de mevcut sorunlara çözüm adına uzlaşarak uzlaşma yoluyla siyaset üretmek durumunda olması ve 7 Haziran'da da uzlaşma imtihanını kaybetmiş olmasıdır. Yani 7 Haziran'da bir uzlaşma zemini ortaya çıktı ama maalesef biz bu uzlaşma zeminini kaybettik. Bir uzlaşma dili geliştiremedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuda çok özverili davransak da bir siyasi parti maalesef bu süreçte çok olumsuz bir tutum sergileyerek toplumu koalisyondan ümitsiz bir noktaya doğru evritti. Ve zaten hali hazırda koalisyon aleyhtarı propagandalarla siyaset yapan İktidar Partisi bunu da çok doğru kullandı. Yani aslında İktidar Partisi'nin tek başına gelmesi için bütün koşullar hazırlanmış gibiydi.
Ama siyaset zaten yani elbette o stratejiyi nerede açık varsa onun üzerine kurabilir baktığımız
tabii
zaman.
Tabii bu toplumdaki ümitsizlik ya bunlar işte bir araya gelemezler. Bunların bir araya gelme şansları yoktu noktasındaki bu ümitsizlik Türkiye'de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve HDP'nin tabanında ciddi bir kaymanın ortaya çıkmasını sağladı. Hemen bahsettiğiniz ekonomik kaygılar yönelimin AKP eksenine kaymasını sağladı. Bunların hiçbirisini biz bir bahane olarak görmüyoruz. Yani kendi
bir şey daha küçük bir şey daha söyleyeyim. Ya yani burada seçmen oy verirken bir partinin iktidar olup olmayacağına da bakıyor diyebilir miyiz? Yani CHP hiç tek başına iktidardan bahsetmedi mesela.
Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olma amacıyla siyaset yaptı. Ama elbette Türkiye'deki toplumsal dinamikler açısından baktığımız zaman tek başımıza iktidar olabilmemiz adına vermemiz gereken ciddi bir mücadele söz konusu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en fazla siyasi manipülasyona hedef olan parti Türkiye'de.
Yani yönetebileceğine inandıramadı mı diye düşünüyor insan.
Aslında
burada
İnandırdı. İnandırdı ki seçim taahhütlerimiz bizim diğer siyasi partilere de örnek oldu ve diğer siyasi partilerin bunu teyit etmesi ve bizim vaatlerimizi alması aslında toplumda bir güven oluşturdu. Ama dediğim gibi şimdi biz büyük şehirden okuyoruz. Anadolu'da durum farklı. Anadolu'da propagandayı farklı yapıyor partiler. Yani bu dinsiz partiye oy vermeyeceksiniz, şunu yapmayacaksınız dediği zaman Anadolu halkının zihin dünyasında çok farklı etkiler yaratabiliyor. Yani bu spekülasyonların çok odak noktasına gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi sürekli tek parti dönemiyle yargılanıyor. Şunu yaptı, bunu yaptı, cami ahır yaptı, işte Kürtçeyi yasakladı, şöyle etti, böyle etti gibi yaftalar üzerinden aslında geldiği noktayı göstermemekte ısrarcı olan bir havuz problemi yaşıyoruz. Bu problem ekseninde bizim yapmamız gereken çok fazla şey var. Biz bu anlamda hiçbir bahane üretmeden, hiçbir bahaneye sığınmadan çok ısrarcı bir iktidar arzusuyla mücadeleye devam etmemiz gerektiğini bilincindeyiz.
Peki bir yönetim değişikliğiyle mi yoksa mevcut yönetimle mi?
Biz genel başkanımızın öncülüğünde elbette bizim partimizin bazı hususlarda politik bir takım yaklaşımlar üzerine tartışmalar yürütebileceği, daha da derinleşebileceği tartışmalarla yolumuza devam edeceğiz. Bizim şu anda genel başkanımız görevindedir. Biz de onun arkasındayız. Bu anlamda herhangi bir tartışmamız söz konusu olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabuğunu değiştiren genel başkan da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu görmek gerekir. Fakat bazı değişimler çok uzun solukludur. Bu uzun soluklu değişimlerde de toplumun bu değişimlere kulak asması ve aşina olması zaman alabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir yoldadır. Sadece politik olarak biraz daha bazı hususlarda derinleşmemiz gerektiği gerçektir. Gerçi Türkiye'de artık politik derinleşmeyle siyaset yürütülmüyor. Karşımızda fevkalade sığ bir kadro toplumda fevkalade ilgi cezbedebiliyor. Bu anlamda biraz daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyorum.
Başarı mı başarısızlık mı CHP için 1 Kasım?
Hiçbir iktidar olmamış hiçbir siyasi parti başarılı değildir. Yani biz bunu bir başarı olarak görmüyoruz. Başarı olarak gördüğümüzü söyleyerek kendimizi kandırma noktasında bir yaklaşım sergilemeyiz. Bu bir başarısızlıktır. Bu başarısızlığın temel nedenlerini üzerinde çok yoğun işaretler yapacağız.
Bir sorumlusu varsa bunun bir faturası olacak mı?
Efendim?
Bir sorumlusu varsa bunun da bir faturası olacak mı? Bir başarısızlık varsa bir sorumlu. Yani bakın, sorumlu varsa fatura.
Şöyle bir durum var. Yani biz mesela AKP'deki başarısızlıklar bir kişiye yazılabilir. Çünkü AKP'de bütün kararlar tek bir kişi tarafından alınır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi kolektif bir harekettir. Ortak akılla çalışma üretilir. Dolayısıyla tek bir sorumlu aramak doğru olmaz. Yani bir ortak aklın sonucu olarak bir parti programı ortaya çıkmıştır. Bir seçim stratejisi belirlenmiştir. Dolayısıyla biz buradan bir sorumlu çıkartamayız. Bizim bu programı ortak aklın ortaya koymuş olduğu, hepimizin iştirak ettiği bu seçim stratejisi üzerine tartışmamız ve belki de siyasal stratejilerimizi yeniden tartışmamız gerekebilir ama buradan bir siyasi sorumluluğu çıkartmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü CHP'de böyle bir siyaset tarzı yok. Yani genel başkanın ya da başka birinin bütün örgütlere düşüncelerini dikte ettiği bir siyasi ortam olmadığı için biz bir kişi siyasi sorumludur dediğimiz zaman büyük bir yanlışlık yapmış olur. Burada ortak bir akıl bir siyasal strateji geliştirmiştir. Bu ortak akıllı geliştirdiği strateji belki de 7 Haziran sonrası oluşan kaos doktrinini gündemini değiştirmeye yönelik bir strateji olmuştu. Biz yine ekonomi temelli bir söylemle sokaklardaydık ama maalesef toplumun dikkatini çekemedik. Yani şundan çekemedik çünkü her gün cenaze geliyordu, her gün bombalar patlıyordu. Birileri öldüre öldüre iktidara geldi ve bu süreçlerde, böyle kaotik süreçlerde kaostan beslenmek gibi bir alışkanlığımızın olmayışı nedeniyle biz bu süreci tam anlamıyla kuşatabilmiş bir siyaset üretememiş olabiliriz. Bunları tartışmamız gerekir bizim kendi içimizde ki bunları da zaten zamanla yayarak yapacağız. Burada da genel başkanımızın fevkalade önemli, özverili olduğunu söylememiz gerekir. Genel başkanımızın arkasında bu süreci daha da güçlü bir şekilde bu süreçten çıkıp iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Yani
açıklamaları dinlemişsinizdir Eren Erdem. Açıklamalarda evet. Özellikle iktidar partisinden gelen açıklamalardan sonra nasıl bir Türkiye beklemek lazım önümüzdeki 4 yıl için? Çünkü güçlü bir iktidar var.
Yani ben derler ya denenmişi denememek gerekir diye. Şimdi Türkiye'de geçmişte de çok yumuşak başlangıçlarla başladılar bu işe. Kucaklayıcı mesajlar verdiler ama geçmişte neler olduğunu beraber gördük. Yani bu siyasi iktidarın vermiş olduğu kucaklayıcı mesajlar, barışçıl mesajlar, toplumu kuşatan mesajlar bizim açımızdan çok gerçekçi değil. Netice itibariyle bu siyasi anlayış eli kana bulanmış. Bu toplumun bir kesimini diğer kesimine düşman etmeyi başarmış, kutuplaşma üzerinden varlığını sürdüren, hiçbir ideolojik referansı olmayan bir siyasi yapı. Ve bu siyasi yapının barış mesajları sadece ve sadece kan üretiyor, kaos üretiyor. Bizim bu anlamda elbette bu mesajı önemsemekle beraber bu mesajı yerine getirmeyeceklerini fevkalade bildiğimiz için Türkiye'de çok daha etkin bir mücadele vereceğimizde ifade etmemiz gerekir. Biz takip de ettiniz değerli Yavuz Bey.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını yeniledi. Milletvekillerini yeniledi. Bu kadrolar bu kadar uzun soluklu bir sürece girecek. Ben yeni bir milletvekiliyim. Ve benim gibi 83 kişi var. Ön seçimle gelmiş. Üyeler tarafından seçilmiş. Ve bu kadroların hepsi gerçekten de ciddi çalışmalar üretecek fırsat bulamamış kadrolar. Bu 4 yıl belki de birçok şeyin değişmesi adına bu kadroların daha etkin olacağı, daha öne çıkacağı, daha fazla değer üreteceği ve toplum tarafından kabul görecek, daha kapsayıcı, tek başına iktidar olabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde sinyalini verecek önemli çalışmalara da tanıklık edecektir herkes. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz demişler. Biz Davutoğlu'nun söylediği sözlere inanmıyoruz. Yani o sözleri gerçekleştireceğine de inanmıyoruz. Keşke bir siyasi iktidar, tek başına gelen bir iktidar o sözleri gerçekleştirebilecek dirayeti gösterebilse. Bizim en büyük temennimiz Davutoğlu'nun bu ülkeye başbakan olabilmesidir. Başbakan olursa problem yoktur. Biz parlamentoda sorunlarımızı tartışırız. Ama Davutoğlu muhtemelen ipleri saraya teslim ederek Erdoğan'ın kayyumu gibi davranmaya devam edecektir. Bu anlamda da ülkemizde oluşacak bütün mağduriyet ve mazlumiyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkedeki bütün toplum kesimlerini kucaklayacağız ve bir sonraki dönemde muhtemelen toplumun teveccüh gösterdiği yegane siyasi parti olma adına çabamızı sürdüreceğiz.
Belki bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Hattayken Nokta Dergisi bugün bir enteresan kapakla çıkmıştı. 2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı'nın başlangıcı diye bu marif takvimlerden bir alıntı gibi bizi dinleyenlere söyleyelim. İzleyenler de bir de bunu izle.com'dan görebilecekler bunu. Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmeni bu kapak nedeniyle gözaltına alınmış polis tarafından. Bu bilgiyi de biz dinleyenlere iletelim. Bir yorum olursa Eren Erdem'den de alalım.
Yani buna Türkiye alıştı bu görüntülere. Yani medyaya baskı bu iktidar döneminde en üst noktaya ulaştı. Şimdi çok ciddi bir özgüvenle muhtemelen geçmişte yaptıkları gibi kibirden küpelik olup aynı şekilde saldırganlığı sürdürebilirler. Buna karşı sivil toplumun dirayetli durması, barışçıl ve demokratik zeminde tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Bizler de bu baskıları tümünde gerçekten de mazlum ve mağdur olan herkesin yanında yer almaya devam edeceğiz.
Bu iç savaş başlığı da birazcık ağır olmamış mı?
Biraz ağır oldu.
Yani 2 Kasım oldu. Seçim yapılmış, sandıktan yani, çıkmış, partiler var bir şekilde kendi içlerinde kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. Ne olursa olsun demokrasinin şenliği, seçim
kesinlikle
bitmiş.
Buna saygı duymak zorundayız. Bakın şöyle
2 Kasım
bir gerçek var.
İç savaş günü diye böyle bir şey bana biraz ters ve ağır geldi doğrusu. Ayrı şurada yapılan muamele, o konuşulabilir bir şey ama diğer tarafı biraz sıkıntılı.
şunu ifade etmek istiyorum Yavuz Bey. Yani sosyal medyayı da takip ediyorum. Toplumu kimseyici ifadeler de görüyorum. Ne olursa olsun. Onları da doğru bulmuyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Sandıktan %49'luk bir irade çıkmıştır. Bu milli iradedir. Yapacak bir şey yoktur buna karşı. Herkes bunu kabul etmek zorundadır. Demokrasinin temel kuralı budur zaten. Yani biz sandıktan çıkan siyasi iradeyi kabul edeceğiz. Ve bunu bir kere meşruiyet zeminini tartışmayacağız. Biz sadece metodolojik olarak kaos doktrininden beslenmesi yahut başka bir metot üzerinden bu sonucu çıkartması hususunda tepki gösterebiliriz. Ama gel gelelim sandıktan çıkan vatandaşın iradesidir. Biz buna saygı duymak zorundayız. Ya. Ve buna saygı duyduğumuz ölçüde demokrasiyi güçlendirebiliriz. Ama elbette yaptıkları yanlışlara da saygı duymayacağız. Yani hükümetin yaptığı hiçbir yanlışın yanında olmayacağız. Her zaman karşısında olacağız. Her zaman eleştireceğiz. Fakat ben Türkiye'de dünkü tablo akabinde çok derinleşmiş bir iç savaş tehdidi görmüyorum. Temennim de olmaması yönündedir. Hiç kimsenin canının yanmaması, hiç kimsenin burnunun kanamaması gerekiyor. Problemlerin parlamentoda çözülmesi gerekiyor. Talimatla, saraydan gelen talimatlarla değil, parlamentodaki ekseriyete ve diğer siyasi partilere danışmak suretiyle toplumu kucaklayacak bir çözüm algısı yaratmak gerekiyor. Bunları gerçekleştirecek bir siyasi irade çıktı mı? Çıkmadı. Ama en azından bizim temennimiz bu yönde. Fakat evet, milli iradeye saygı duymak mecburiyetindeyiz. Kesinlikle bu buna yönelik bu tür ifadeler de doğru değildir. Biz milli iradeye saygı duyuyoruz. Hiçbir bahane öğretmek doğru olmayacaktır. Biz yanlışlardan, hatalardan ders alıp doğrusunu yapmak zorundayız. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi siyasi olgunluğuyla bu süreci doğru analiz edecektir, okuyacaktır ve doğru şeyler yaparak inanıyorum ki daha da güçlenerek bu süreçten çıkacaktır. Yani.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Eren Erdem bir konuğumuz İstanbul'da.
Ben teşekkür ediyorum üstadım. Kolaylıklar diliyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem. Tabii satır aralarında kritik mesajları vardı. Kılıçdaroğlu'yla yolumuza devam edeceğiz. Kolektif bir kararın ürünüydü seçim süreci ve kolektif bir sorumluluk var. Genel Başkan'ın tek başına bir sorumluluğu yok dedi. Ama öyle olmaz. Siyasette o siyasi partinin başında kim varsa sorumluluk sahibi de odur. Önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu isminin de tartışıldığını göreceğiz. Siyasi tecrübelerimiz en azından bize bunu gösteriyor. Sonuç itibariyle girdiği sanıyorum 5 ya da 6. seçim ve 6 seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi bir zafer yüzü görememiş durumda. Bu değerlendirme mutlaka parti içinde yapılacak. Zaten hemen seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soru soruldu. Ancak o soruya verdiği yanıt, bizim kurultay sürecimiz devam ediyor. O devam eden süreçte bakacağız, kendi içimizde değerlendirmeleri yapacağız biçimindeydi. Yani hemen istifaya ilişkin bir açıklama yapmadı. O cümleyi de, o kelimeyi de ağzına almadı. Bunu da belirtelim.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet dur.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi
asla yıpratmak. Böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Şey, her
onun tarihini güne kadar çözüm diyenler.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Saat 18.13 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz bu sonuçlar ne gösteriyor, partiler ne düşünüyor. AK Parti ile konuştuk, Cumhuriyet Halk Partisi ile konuştuk ve ben size birkaç not ileteyim. Öncelikle tabii sonuçlar ne getirdi? AK Parti'nin oyu 49.48. Bu çok önemli bir oran. Niye önemli bir oran? Çünkü AK Parti 2011 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu o seçimlerde 49.9 oy almıştı. Ciddi bir zaferdi, önemli bir başarıydı. O başarının altında Başbakan olarak Erdoğan'ın imzası vardı. Bu seçimlerde 49.4 oy aldı. Yani yapılan bütün seçimlerde en fazla oy aldığı ikinci seçim 1 Kasım seçimleri oldu. 49.48 ve partinin başında Erdoğan yok. Cumhurbaşkanı olarak şu anda görev yapıyor. Davutoğlu'nun önemli bir başarısı olarak görünüyor. Tabii bu başarı ne kadar Davutoğlu'nun, ne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın, ona ilişkin tartışmalar var. Size not olarak da ileteceğim. CHP'nin aldığı oy oranı 25.31. MHP'nin aldığı oy oranı ise 11.90. Hemen hemen baraja yakın. HDP 10.75. Gece boyunca HDP'nin baraj altında kalıp kalmayacağına ilişkin tartışmalar yürütüldü. Onu da aktaralım. Sandıklar açıldıkça bu tartışma hep devam etti. Ne zamana kadar? Resmi açıklama yapılıp artık baraj altında kalmayacağı kesinleştiği hemen hemen son saatlere, son dakikalara kadar devam etti bu tartışma. Bir tartışma daha vardı. Ahmet Davutoğlu partisinin balkonundan seçim zaferini kutlarken partilileriyle birlikte bir cümlenin altını çizdi. Yeni anayasa, sivil anayasa. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tablo var ortada. AK Parti'nin milletvekili sayısı 317 ve 330 milletvekiliyle referandumlu bir anayasa değişikliği yapabilir. 330 milletvekiliyle. Bunun için bir partinin desteğine ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde acaba sorusu gündemde. Acaba HDP ile bir işbirliği yaparak yeni anayasayı yapabilir mi? Acaba çözüm süreciyle yeni anayasa eş zamanlı olarak yürüyebilir mi? İşte bu acabaları bu meseleleri takip eden bir isme Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Vahap Coşkun'a soralım istedik. Vahap Bey merhaba.
Merhabalar efendim, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Birçok şey konuşuyoruz aslında seçimlerden sonra. AK Parti niye, nasıl bu kadar oy aldı, muhalefet niye bu kadar döküldü, araştırma şirketleri nasıl döküldü diye, ama önümüzdeki süreçte en çok konuşacağız, bu muhasebeler yapılacak içten içe, ama önümüzdeki süreçte en fazla yeni anayasayı konuşacağız gibi görünüyor. Bugünden zaten gazetelerin manşetlerine baktığımızda, özellikle hükümete yakın gazetelerin manşetlerine baktığımızda, zaferle birlikte anayasa da gündemde, onların gündeminde ve Davutoğlu'nun konuşmasında da vardı. Katılır mısınız? Yeni anayasa süreci hızlanır mı? Birinci soru bu olsun.
Seçimden önce de Davutoğlu 1982 anayasasıyla yönetilmenin bugünkü partiler ve Türkiye için bir utanç olduğunu söylemişti. Ve bu anayasanın değiştirilmesi, sivil ve demokratik bir anayasanın yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etmişti. Ancak meclis aritmetiği AK Parti'nin tek başına bir anayasal değişikliği yapmasını mümkün kılmıyor. AK Parti ancak bir başka parti ile işbirliği yapması halinde anayasa değişikliğini gerçekleştirebilir. Ya referanduma götürerek veya referandumun ihtiyaç duymadan bu değişikliği gerçekleştirebilir. Şu andaki parlamentoya baktığımızda buna da en yakın olan parti herhalde HDP gözüküyor. Her ne kadar HDP 7 Haziran'dan sonra başkanlık karşıtlığı üzerine bir stratejiye yönelmişse de 7 Haziran'dan önce HDP'nin böyle bir mutlak başkanlık karşıtlığı söz konusu değildi. Dolayısıyla ileriki dönemlerde eğer bu tekrar tartışmaya başlanırsa, yeni anayasa tekrar gündeme getirilirse, ilk olarak konuşulacak olan şey muhtemelen AK Parti ile HDP arasında buna yönelik bir işbirliğinin yapılıp yapılmayacağı. Elbette böyle bir işbirliği iki tarafın da ancak uzlaşabilecekleri noktalarda söz konusu olabilir veya iki tarafın isteklerinin karşılanmasıyla söz konusu olabilir. HDP açısından bu anlamda bir takım temel talepler var. Geçmiş anayasa sürecinde de bildiğimiz gibi, örneğin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, anayasada anayasal vatandaşlık ifadesinin getirilmesi, bölgesel yönetimlere olanak tanıyan yeni bir idari düzenin tanzim edilmesi ve benzeri gibi. Tabii bunların hepsinin yapılıp yapılmayacağı, dediğim gibi, iki parti arasındaki müzakerelere bağlı olacak. Ama şu anda diğer partilerden daha yakın, böyle bir ihtimal söz konusu olduğu, diğer partilerden daha yakın HDP gözüküyor.
Ya bu aslında çözüm süreciyle eş zamanlı yürür gibi görüntü var mı sizce de?
Valla çözüm sürecine ilişkin olarak şu anda benim görebildiğim kadarıyla hükümetin iki temel koşulu var. Bunlardan bir tanesi PKK'nin şehir yapılanmalarını tasfiye etmesi, diğeri ise PKK'nin silahlı unsurlarını şehir dışına, ülke dışına çıkması. Aslında bu 2013'te hükümet ile PKK'nin üzerinde uzlaştıkları bir noktaydı. Fakat daha sonra Suriye meselesi doğdu ve o Suriye meselesinin doğmasıyla birlikte dengeler değişti. PKK kendi güçlerini sınırın içerisinde tuttu. Şimdi Şimdi hükümetin temel talebi bu. Gerek seçim öncesinde, gerek seçim akşamında yapılan değerlendirmelerde bu şartların çözüm sürecinin tekrar canlandırılması ve işletilmesi için mutlaka masaya konulacağı ve ancak bunlar üzerinden bir mutabakat sağlanırsa çözüm sürecinin ilerleyeceği ifade ediyor. Dolayısıyla buna PKK'nın nasıl bir tepki vereceği önemli. Eğer PKK bu şartlarda mutabık olursa hükümetiyle, yani şehir yapılanmalarını tasfiye eder ve sınır dışına çekilmeyi kabul ederse 2013'te olduğu gibi, ben çözüm sürecinin hem çözüm sürecinin rahatlıkla rayına gireceğini ve yürümeye başlayacağını, hem de buna mukabil olarak da anayasada anayasa tartışmalarının da daha bir derinleşeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi buna henüz bu sonuçlara PKK'nin nasıl bir tepki verdiğini duyamadık. PKK henüz bir açıklama yapmadı bu konuda.
Evet, kendi içinde bir değerlendirme yapıyor gibi görünüyor. İmralı için bir şey söyler misiniz? Çünkü bu süreçte herhalde o da önemli aktörlerden biri olacak.
İmralı sürecin başından beri önemli bir...
Daha doğrusu eli güçlendi mi, zayıfladı mı sizce bu seçim sonuçları beraber?
Muhtemelen İmralı'nın eli güçlendi.
Yani, güçlendi diyebiliyoruz değil mi?
Evet, kesinlikle. Çünkü 4 Nisan'dan beri İmralı ile herhangi bir şekilde kamuoyuna yansıyan bir görüşme yok. Ama çeşitli şekillerde basına aktarılan ve basına sızdırılan bilgilerde de öğreniyoruz ki İmralı sürecin tıkanmasında hem hükümete hem de Kandil'e yönelik ciddi eleştirileri var. Şimdi eğer bu seçim sürecinde 7 Haziran'ın üzerine çıkacak bir oy almış olsaydı HDP, muhtemelen Kandil stratejisinin haklı olduğunu düşünecek ve İmralı'ya karşı elini güçlendirecekti. Ama şu andaki durumda İmralı'nın daha güçlü bir pozisyona geldiğini görebiliyoruz. Muhtemelen İmralı bu süreç içerisinde biraz beklemek veya herhangi bir söz söylediğinde bu sözünün hüküm icra etmesini sağlayacak bir durumu gözlemek istemişti. Böyle bir imkan şu an itibariyle doğmuş görünüyor. Yani eğer hükümet bir şekilde İmralı'yla tekrar müzakereleri başlatırsa İmralı'nın gücü eskisinden daha fazla olacaktır. En azından 1 Kasım'dan öncesinden daha fazla olacaktır.
Peki nasıl bir anayasa çıkacağı elbette müzakerelere bağlı ama Türkiye daha önceden bir anayasa denemesi yaptı. Uzlaşma komisyonu kuruldu. Ondan öncesinde uzmanlara, anayasa profesörlerine bir anayasa hazırlatıldı. Çerçeve 3 aşağı 5 yukarı o gün konuştuğumuz gibi mi olur dersiniz?
Şöyle Yavuz Bey, aslında temel hak ve hürriyetler üzerinde çok uzun boylu bir tartışma yok. Zaten bildiğiniz gibi 4 parti 60 madde üzerinde anlaştı.
Ve
bu maddeler temel hak ve hürriyetlere ilişkin maddelerdi. Fakat biz bu anayasayı yaparken elbette temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek istiyoruz. Ama daha derin problemlerimiz var. Yani yerel yönetimleri nasıl tarif edeceğiz? Cumhuriyetin nitelikleri nasıl tarif edilecek? Anayasanın ilk 4 maddesine herhangi bir şekilde dokunulacak mı? Değişiklik yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Anayasal vatandaşlık nasıl tarif edilecek gibi çok temel problemler üzerinde bir mutabaka sağlanamamıştı partiler arasında. Burada her bir partinin birbirlerine yönelik kırmızı çizgileri söz konusuydu. Ben bu süreç içerisinde tüm partilerin hem önerilerini hem karşı önerilerini çalışmıştım. Şunu söyleyebilirim. Hani 4 partinin önerileri içerisinde birbirine yakın olan AK Parti ile HDP önerisi ve CHP ile MHP önerisi. Yani aslında ikiye, bu anlamda ikiye ayırmak mümkün. Mesela anayasa vatandaşlık konusunda HDP ile AK Parti birbirine yakın. Yerel yönetimlerin statüsü konusunda değil ama yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması konusunda yine bu iki partinin birbirine yakınlığı söz konusu. Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilmesi noktasında sadece Cumhuriyet ilkesine değiştirmezlik atfetme noktasında birbirine yakınlık söz konusu, ama dediğim gibi bu temel noktaları biz aslında henüz tamamlarında tartışmadık. Eğer yeni bir anayasa yapacaksak bu temel noktalar üzerinde bir mutabakatın gerçekleşmesi lazım. Şimdi geçmiş uzlaşma komisyonunda şöyle bir problem vardı. 4 parti bir nokta üzerinde anlaşmadıkları sürece o konuda uzlaşma olmamış
sayılıyordu. Evet.
Ama bu işin doğrusu aslında anayasa yapmamanın bir diğer adıydı. Çünkü 4 partinin hiçbir şekilde uzlaşamayacağı noktalar var. Mesela anayasal vatandaşlık konusunda hiçbir şekilde HDP ile
MHP'nin anlaşma şansı.
Evet, anlaşma şansı söz konusu.
Ama önümüzdeki süreçte biz öyle bir uzlaşma komisyonu falan görmeyeceğiz. Yani benim
görmeyeceğiz
muhtemelen. Öyle bir şey olmayacak. Evet. Eğer bir anayasa yapılacaksa iki parti oturacak. İçinde AK Parti'nin de olduğu bir parti tabii bu. oturacaklar, evet, yapacaklar gibi görünüyor.
Veya farklı bir yöntem denilecek. Çoğunluk yöntemi kabul edilecek. Dolayısıyla hani mutlak bir uzlaşma, dört partinin üzerinde mutlaka uzlaştığı bir anayasa olmayacak, zaten bunun olması da mümkün değildir. Çeşitli yöntemler denenebilir elbette. AK Parti bir anayasa hazırlayabilir veya bir partiyle birlikte bir anayasa hazırlayabilir. 2007'de olduğu gibi bir uzmanlar heyetine bir anayasa taslağı hazırlatabilir vesaire. Buradaki farklı yöntemlerin olması söz konusu. Ama öncelikle dediğim gibi bu temel konularda, yani partiler arasında ortak olabilecek bir sözün olması lazım. Mesela AK Parti için eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa bunun anlamı bir parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmek. Yani AK Parti bunun için bir anayasa değişikliği yapmayı isteyecektir. HDP açısından da mesela yeni bir anayasa yapmanın anlamı en basitinden vatandaşlığın tarif edilmesi veya bölgesel yönetimlerin kabul edilmesi gibi çok temel taleplerin yerine getirilmesi olacaktır. İki parti bunları tevil edebilir mi? Ne kadar mı tevil edebilir? Hangi noktalarda uzlaşır? Elbette onda, süreç içerisinde
müzakere konusu zaten.
Kesinlikle müzakere edilecek.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun'la konuştuk. Anlattıkları aslında Vahap Coşkun'un AK Parti ile HDP'nin anayasa değişikliği konusunda birbirine en yakın parti oldukları, çünkü uzlaşma komisyonunda ortaya koydukları önerileri de gündeme getirerek söylüyor Vahap Coşkun. İki partinin görüşleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine en yakın partiler olarak görünüyor. Birinde başkanlık sistemi vazgeçilmez olacak önümüzdeki dönemde, diğerinde yerel yönetimler ve anayasal vatandaşlık tanımı ve biz çok kısa süre içinde iki partinin anayasa konusunda görüştüklerine şahit olursak çok da şaşırmamamız gerekiyor.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz neyle? TÜSİAD'dan bir açıklama var. Önce bir ona ilişkin bilgiyi aktarayım size. 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı TÜSİAD. Yaptığı açıklamada en dikkat çeken bölüm şöyle. Meclisten beklentisi TÜSİAD'ın diyor. İş dünyasının kurulacak hükümetten ve meclisten beklentisi. İlerletilmesi ve geliştirilmesi gereken siyasi reform ve kamu yönetimi, kalkınma ve rekabet gücü alanlarında bir dizi düzenlemenin süratle hayata geçirilebilmesi, AB üyelik sürecinin güçlendirilmesi ve bir süredir yıpratıcı düzeyde keskinleşmiş olan toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesi yönünde ortak akıl ve uzlayışı anlayışıyla hareket edilmesidir. Yani kutuplaşma ortadan kalksın diyor TÜSİAD. Seçimlerden sonra yaptığı ilk açıklamada, TÜSİAD'ın yaptığı açıklama şunun için önemli. Çok kısa süre önce Koza İpek grubuyla ilgili bir açıklama yapmış. Sermayenin endişe ettiğini bu baskınlardan ve hukuki anlamda tartışmalı olduğunu söylemiş. Hükümetten de çok sert tepki görmüştü. Geçiyoruz Türkiye'deki seçimleri dünya nasıl gördü sorusuna. Bu önemli bir soru. Bu sorunun yanıtını Mahir Boztepe ile konuşacağız. Radyomuzun genel yayın yönetmeniyle. Sağ olsun geldi, bizi kırmadı. Şimdi gün boyu zaten Sputnik News vasıtasıyla bütün dünyayla uğraşıyor. Orada tepkileri toparlamıştı. Onu bir konuşalım. Şimdi Avrupa nasıl baktı? Bir kere benim dikkatimi çeken bir şey var. Erdoğan sanki seçim kazanmış gibi bir hava var dünyada. Doğru muyum, yoksa başka detaylar var mı sende?
Evet Yavuz Ohan, çok doğru söylüyorsun. Benim de dikkatimi çeken aslında buydu. Bütün dünya basını özelinde aslında bu tespit, çok doğru bir tespit. Çünkü sanki AK Parti'nin başında halen Erdoğan liderliği varmış gibi bir algı vardı. Neredeyse tüm dünyada bunda hemfikirdi, Avrupa basını, Amerikan basını. Hakim vurgular daha çok Türkiye'nin 2023'e kadar başkanlık sistemine gideceği yönünde. Ve bu zaferde tartışmasız lider olarak Erdoğan'ın payına işaret edildi. Hatta şöyle söyleyeyim, AK Parti kurmayları, başta Davutoğlu olmak üzere, hiçbirinden söz edildiğine ben rastlayamadım.
Erdoğan hala AK Parti'nin genel başkanı.
Bir kere dünyaya göre böyle. Meselemiz bu.
Evet, tam olarak aslında böyle. Ve bu bizim burada yaşadığımız kutuplaşmanın sanki Avrupa'daki, dünyadaki yansıması gibi okumak lazım. Çünkü genel olarak bakıldığında Erdoğan'ın stratejisinin başarı kazandığı, son çatışmalı süreçlerin, özellikle terör olaylarının artmasından sonra AK Parti'nin Erdoğan öncülüğünde milliyetçilik kozunu çok iyi kullandı. Bu stratejinin de mimarı tabii ki Erdoğan olarak işaret edildi. Ve açıkçası ben Avrupa basında çok karamsar yorumlara rast geldim. Türkiye ile ilgili...
Dış mihraklar çalışıyor yani.
Evet, tam olarak öyle diyebiliriz. Yani İngiliz gazeteleri başta olmak üzere olumsuz bir havadan söz etmek mümkün. Guardian'ın çok ilgi çekici bir başlığı vardı. Türkler ağır bir bedel ödeyebilir başlığını atmışlardı.
Aslında bu da biraz sıkıntılı bir şey. Yani seçimi yapmışsın, Türkiye sonuçta ne olursa olsun sandığı vatandaşın önüne koymuşsun. Orada bir tercih koymuş ortaya o da. Ve o tercih sonucunda da bir siyasi tablo çıkmış. Niye bunun için bedel ödensin ki? Ya bunun tartışması olabilir, önümüzdeki dönemde başka sorunlar ortaya çıkabilir ama muhtemeldir onlar. Bir seçimin keyfi yaşanamıyor bir şekilde.
Evet, evet.
Türkiye'de de yaşanamıyor, dünyada da. Yani bazen Erdoğan'ın kızdığı kadar var diyor.
Aslında Avrupa cephesinden tam da bu dediğine ilişkin bir açıklama geldi. Avrupa Birliği seçimlere dair çok olumlu bir portre çizdi. Katılım oranının yüksek olması Türk halkının demokrasiye bağlılığının ve demokratik süreçlerin işlerliliğinin kanıtı olarak değerlendirildi. Ama tabii ki gazeteler, özellikle İngiliz basını, biraz Erdoğan'ın eleştirilerini hak eden tarzda yorumlarla öne çıktılar. Yine Independent İngiliz gazetelerinden AK Parti'nin daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi. Guardian, HDP'nin gecenin kaybedeni olduğu yorumunu yaptı. Onun dışında Amerikan basınına dikkat ettiğimde benim en çok gözüme çarpan şey Wall Street Journal'ın yorumuydu. Türkiye'nin iktidar partisi tekrar çoğunluğu ele aldı dedi ve Wall Street Journal Türkiye güçlü adama oy verdi tespitini yaptı ve çok ilginç bir bağlantı da kurdu. Özellikle Amerika'nın ve Obama'nın Suriye politikasında çok güçsüz göründüğü bir dönemde dünyanın böyle bir güçlü adama, özellikle bölge bazında, ihtiyacı var tespiti yaptı. Bu önemliydi. Avrupa basınında sen de görmüşsündür, Fransız basını çok pejoratif, çok biraz alçaltıcı bakan yorumlarla öne çıktı. Neydi bunlar? Sultanlık vurgusu, Türkiye otoriterleşiyor vurgusu. Bunlarda basın özgürlüğü bağlamında tabii ki haklı eleştiriler vardı. Ama yine diyorum, bizim burada yaşadığımız kutuplaşmanın oradaki karşılığı gibiydi. Ve yine en başa dönersek, Erdoğan üzerine kurulu bir yayın stratejisi vardı. Davutoğlu'ndan söz edilmedi. Bu tabii ki çok doğru bir algı değildi aslında. Hürriyet gazetesi dün hatırlarsan yeni bir lider doğdu ve Davutoğlu'nu işaret ederek bunu yaptı.
Ama bu bizim kendi içimizde de büyük tartışma. Şimdi ben bugün bütün yorumları tek tek gözden geçiriyorum, Türkiye'deki yorumları. Ankara'da özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül de böyle bir makale yazmış. Başarı kimin? Başarı kimin sorusuna farklı yerlerden farklı yanıtlar var. Hatta önüme de aldım, bizi dinleyenlere aktaralım diye belki birkaç cümle vereyim senin de insicamını bozmadan ama. Başarı kimin? Bir, Davutoğlu'nun mu? Davutoğlu'nun çevresindekilere göre Erdoğan çok fazla sahnede olmadı. Bu nedenle alınan sonuç 2011 seçimlerine çok yakın da bir sonuç, o rekora çok yakın bir sonuç. Bu nedenle başarı Davutoğlu'nun ve bunun bilinerek hareket edilmesi lazım İmajını çevreye yayıyorlar diyor Erdem Gül. Yani Davutoğlu'nun çevresi. Peki sarayda nasıl bir durum var? Orada başarı çok net bir biçimde sahipleniliyor. Bu başarı Erdoğan'ın başarısızdır diye. Aynı şeyi gazetelerde görüyoruz. Mesela Hürriyet gazetesi yeni bir lider doğdu derken Davutoğlu'nu işaret ediyor. Ama Sabah gazetesine, Akşam gazetesine, Star gazetesine baktığımızda seçim zaferini veriyor. Davutoğlu'nun fotoğrafı elbette var ama aynı birinci sayfada başkanlık sistemiyle ilgili tartışmayı da hemen gündeme sokuyor. Yani orada başarının başkanlık sistemine bir bu seçimlerin merdiven olduğu ve başarının aslında Erdoğan'a ait olduğuna ilişkin bir imaj da var. Biliyorsun hem Star hem Akşam hem Sabah gazetesi Erdoğan'a çok yakın gazeteler ve önümüzdeki dönemde buna ilişkin AK Parti içinde bir tartışma olacağı açık. Ama bunun yönetimi etkileyip etkilemeyeceği tamamen spekülatif ve konuşanların tamamı da bu spekülasyonu yapıyorlar. Şunu görüyoruz, evet Davutoğlu ben varım demek istiyor. Erdoğan bu parti benim diyor. Bu süreç nasıl bir uzlaşmayla yürüyecek ya da kendi içindeki tartışmalar dışarıya yansıyacak mı? Onu bir kere zamanla göreceğiz. Bugünden bir şey söylemek evet, mümkün değil. Böyle bir parantez açıp söylemiş olayım.
Ben de,
yani yurt dışını destekler bir şey bu.
Bu anlamda sana bir katkı yapmak babında söyleyeyim. Ben bu tartışmanın uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Dediğin gibi Davutoğlu'nu öne çıkarmaya yönelik bazı lafları fitne girişimi tırnak içinde öyle bir algı da var. Sanıyorum Türkiye bundan sonra bir süre bunu tartışacak iktidar kurulana kadar. Dış basınla devam edersek Merkel'in son yaptığı ziyaret Alman ve Fransız basında bayağı eleştirinin hedefi olmuştu. Merkel Erdoğan'ı diriltti, can verdi vesaire gibi yorumlar var. Bunlar önemliydi. Tabii biz hep Batı basınına bakıyoruz ama dünya Batı'dan ibaret değil. Yani Erdoğan'ın ünlü sözü dünya beşten büyüktür. Neden Batı basının dışındaki yerlere de bakmalıyız? Çünkü Türkiye Orta Doğu'nun göbeğinde. Benim tespitim orada şudur biraz daha. Yani Orta Doğu'nun tam ortasında aslında bence Türkiye. Orta Doğu deyince biraz oryantalist böyle uzaktan bakan bir iması var onun.
Bir de uzak kalmaya çalışan bir yaklaşım evet, vardır Türkiye'nin evet, yani, ezelden beri.
Evet, yılların dış politikası da biraz öyleydi. Arap basını o yüzden çok önemli, Orta Doğu basını. Evet. Şimdi orada da aslında Türkiye'nin yakın dönemdeki ittifaklarını görüyoruz biz. Örneğin Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar seçim sonucuna dair çok olumlu bir yaklaşım çizerken Lübnan-Suriye hattı diyebileceğimiz bazı mezhebi kaygılarla da ifade edilen Türkiye'de bölgede de bir şey var. Seçime dair olumsuz yaklaşımlar var. Suriye gazetelerinin sert başlıkları var. Bunun dışında...
Bu doğal ama. Suriye'de evet, bu evet, başlıkların yani. Çünkü Erdoğan'ı bir numaralı sorumlu olarak görüyorlar. Suriye'de yaşananlarla ilgili olarak zaten Esad da her fırsatta Erdoğan'a çok sert eleştiriler yöneltiyor.
Evet, benim dikkatimi çeken İran basınında çok sert bir şey görmedim. 8 Haziran'dan sonra cihatçılar kaybetti başlığını kullanmışlardı. Sanıyorum İran henüz konuyu
bir değerlendirme için de olabilir orası.
Evet. Onun dışında tabii Rusya'ya bakmamız gerekiyor. Rusya'da genellikle benim nötr bir dil kullanıldığını görüyorum.
Orada pek Erdoğan mı Davutoğlu mu? Sanki açık biraz orada gerekirse... AK Parti gibi görünüyor benim
evet, yani orada klasik vurgular tek parti iktidarı üzerine. Bunun da tabii ki çok önemli bir sebebi var. Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler son derece önemli ve yürüyen çok büyük projeler var. Onlar erken seçim sürecinde 7 Haziran'dan sonra donduruldu. Türk Akımı projesi, Akkuyu'nun geleceğinin bir anlamda belirsizleşmesi gibi özellikle Suriye politikasındaki görüş ayrılıkları da benim gördüğüm kadarıyla Rusya cephesi seçimin sonucundan çok rahatlamış bir şekilde çıkmış. Rus gazetelerine de bu yansıyor. Hakeza bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Peskov ki kendisi Türkiye'yi çok yakından tanır, çok iyi Türkçe bilir. Kendisi bizim zaten öteden beri işbirliğimiz var. Çok yakınız ve istikrar Türkiye'deki istikrar Rusya-Türkiye ilişkilerinde de istikrar demektir dedi. Yine Rusya'dan üst düzey böyle mesajlar geldi. Gelen mesajlara baktığımızda dünya çapında benim önemsediğim bir nokta var. Özellikle İslami referanslı hareketler Hamas ve İhvan, Müslüman kardeşler bundan çok Erdoğan'ın zaferinden, AK Parti
Mısır'daki
zaferinden.
Mısır'daki Müslüman kardeşlerin tebrik mesajı yayınladığını biliyoruz. Mısır'da şu anda yönetimde olan isimler tabii bundan çok memnun olmamışlardır.
Evet, muhakkak.
Hamas zaten çok yakın ilişkisi olan hem Davutoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı hem de Başbakanlık Danışmanı iken çok yakın ilişkisi olan Halit Meşal evet, bir tebrik telefonu etmiş sanıyorum Davutoğlu'na. Klasik belki tam yeri değil ama bunu da söylemem lazım. Kemal Kılıçdaroğlu da seçim başarısından dolayı Davutoğlu'nu telefon ederek kutlamış. Belki haberi olmayanlar vardır. Onu da iletmiş olalım. Ama sürpriz değil tabii.
Müslüman kardeşler, Mısır'daki Müslüman kardeşler ve Mursi'nin başında olduğu o organizasyon, Türkiye'nin yabancı olduğu veya AK Parti hükümetinin yabancı olduğu bir organizasyon değil. Aslında sonuna kadar da desteklediği bir
siyasi
organizasyon.
Siyasi kodlar açısından da benzerlikler kuruldu öteden beri. Evet. Türkiye'nin Müslüman coğrafyaya demokrat ve Müslüman bir figür olarak örnek olmasında Hamas'la benzerlikler taşıdığı da zaman zaman yazılıp çizildi. Daha da ilginç yine bir İslami coğrafyadan, Suriye'den gelen bir kutlama var. Suriye'deki 12 muhalif grup, içlerinde Ahrar-ı Şam, İslam Ordusu, Şam Cephesi, Rahman Kol Orduları gibi örgütler var. Onlar da dün seçimin hemen sonrasında bir bildiri yayınladılar. Bu da benim gözüme çarpan şeylerden.
Tebrik bildirisi mi o da?
Evet, o da tebrik bildirisi ve Ahrar-ı Şam biliyorsunuz cihatçı olup olmadığı, ılımlı olup olmadığı halen tartışılan bir örgüt. El Nusra şu anda radikal olarak kabul ediliyor ama Ahrar-ı Şam'la ilgili bir şeyler var. Onun tebrik göndermesi açıkçası benim ilgimi çekti.
Ama Türkiye'de bir takım organik ilişkileri olduğu iddiası da hep olan bir örgüt Ahrar-ı Şam.
Evet, evet. Yani bir süre boyunca hatta Amerika'nın Ahrar-ı Şam'ı ılımlı kabul edip etmemesi meselesi çok tartışıldı. Bunun dışında halen ilginç bir şekilde Amerika'dan bir değerlendirme yok şu saate kadar. Avrupa Birliği ve Almanya'dan olumlu değerlendirmeler var. Dış basın benim görebildiğim kadarıyla bu kadar.
Peki iç basını söyledik. Seni göndermeden önce bir iki notu da ileteyim ben bizi dinleyenlere. Gazeteler, özellikle Erdoğan'a yakın, iktidara yakın gazetelerin tamamı çok ciddi bir başarı olarak bunu tabii ki gösteriyorlar ve üzerinde bu meseleler konuşuluyor. Televizyonları merak ettim ben mesela. Dün bütün televizyonlar özel yayınlar yaptılar. O özel yayınlarda kimlere ulaştılar, ne kadar ulaştılar ve en çok kim izlendi? Bunu bugünkü reyting listelerinden görebiliyoruz. Fox açık ara önde gitmiş. 7.02 reytingi var Fox'un dün akşam. Yani bir bütün olarak almış yayını, yaklaşık 5 saatlik bir yayın, 6 saatlik bir yayın. O 6 saatlik yayın 7.02 reyting yapmış. Türkiye'de açık olan televizyonların her 100 televizyondan 17 tanesi, hatta 17.5 tanesi Fox TV izlemiş. Yani televizyonu başında seçimi takip eden her 100 kişiden 17'si, açık olan 100 televizyondan 17'si Fox'a kilitlenmiş. Çok önemli bir rakam bu. İkinci, burası enteresan geldi bana, ATV. ATV 4 reytingi var. O bölmüş, ben bir hesap yapmaya çalıştım. Yani 3 aşağı 5 yukarı doğrudur diye düşünüyorum. 4 reytingi var. O da her açık olan her 100 televizyondan 13'ünü kendine çevirtmeyi başarmış. ATV'de ciddi bir gece geçirmiş, yani önemli bir gece. Ciddi, hemen ATV'nin arkasından Star geliyor. Onun da 3.15 reytingi var ve her 100 televizyondan 7'sini aştırabilmiş Star olarak. Sanıyorum hayal kırıklığının en büyüğünü Kanal D yaşamış. Çünkü 1.40 reytingi var. 1.40 çok düşük bir reyting bunlara baktığınız zaman. Hiçbir şekilde mücadele edememiş diğerleriyle ve her 100 televizyondan 3.88, hadi buna 4 diyelim, yaklaşık 100 televizyondan 4'ü Kanal D izlemiş. Sadece 100 televizyondan 4'ünde Kanal D açıkmış. Bu Kanal D için pek iyi bir sonuç değil. Geçelim haber kanallarına. Haber kanallarında son birkaç seçimdir CNN Türk'ün tartışmasız üstünlüğü var. O üstünlüğün aynen devam ettiğini görüyoruz. Her 100 televizyondan yaklaşık 8.5'u diyelim, 9'a yakın CNN Türk izlemiş. CNN Türk'ten takip etmiş. CNN Türk açıkmış o televizyonlarda. İkinci sırada enteresan A Haber var. Tıpkı ATV gibi ciddi bir başarı elde etmiş. O da her 100 televizyondan 4'ü A Haber'i açmış. NTV burada başarısız bir sonuca imza atmış görünüyor. Çünkü önceki seçim yayınlarında NTV'nin performansının iyi olduğunu biliyorduk. O da 3.68 gibi bir oranı var. Yani her 100 televizyondan 3.68'i NTV'den takip etmiş seçimi. STV, ona özel olarak baktık nedir diye, çünkü cemaatin kanallarından birisi, acaba muhalif olduğu için daha fazla dikkat çeker mi, insanlar izlenir mi, çünkü çok kalın da bir kadro vardı STV'de, o çok başarılı görünmüyor. 2.37 her 100 televizyondan, ikisi 3'ü değil 2.5'ü bile değil, ikisi 2'nin biraz üzerindesi STV açmış ve seçim yayınını oradan izlemiş. Bu bilgileri de aktaralım dış basınla ilgili. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bir tanıtım dinleyeceğiz, ondan sonra beraber olacağız.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın ama gerçekten çok önemli birkaç not, birkaç yazıdan not ileteceğim size. Birincisi Celal Başlangıç. Cize'de izledi. Uzun gün, 9 gün civarında sokağa çıkma yasağı vardı. 9 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı vardı bu süreçte. Türkiye'nin çok dikkatini çekmişti. O ilçeye gitti Celal Başlangıç, gazeteci Celal Başlangıç. Sonrasında izlenimlerini yazdı. Enteresan, dikkat çekici izlenimler. Aktarıyorum. Özellikle son bölümü. AKP'nin kaosla tehdidi, çatışmalı süreci dayatması, şantajı, PKK'nın bu şartları iktidar lehine zorlaması. Buraya dikkat. PKK'nın şartları iktidar lehine zorlaması seçimlerde bu sonucun çıkmasına yol açtı. Bölgede de seçim sonuçları üzerinde değerlendirme yapan birçok kişinin de ortak görüşü, tamam, katliamlarda, savaşın yeniden başlatılmasında AKP'nin payı büyüktür. Ancak bu savaş talebine PKK'nın olumlu yanıt vererek bir anlamda AKP'nin ekmeğine yağ sürmesi de kabul edilebilir bir tavır değildir yolundaydı. Bütün bu tablonun içinde büyük bölümü iktidarın kontrolünde olan medyayı AKP borazanına dönüşen onlarca gazeteyi ve televizyonu ekleyince de AKP'nin hedefine ulaşması çok zor olmamışa benziyor diyor Celal Başlangıç. Devam edelim. Yaratılan bu görüntü de ilk bakışta Bingöl'den Van'a, Kars'tan Muş'a, Adıyaman'dan Ardahan'a, Siirt'ten Mardin'e HDP'nin %7 ile 12 oy yitirmesine yol açtı. Elbette Mersin'de, Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, İstanbul'da yitirilen milletvekilliklerini de bu görüntüyü ekleyince alınan sonucun sorumluları hakkında Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde ciddi tartışmaların, eleştiri ve öz eleştiri sürecinin yaşanması kaçınılmaz. PKK'yı da dahil ediyor buraya Celal Başlangıç. HDP bu seçimde barajı geçti ama savaşın yıkıcılığını, barikatları, hendekleri aşamadı diyor. Önemli tespitti, sizinle paylaşmak istedim. Hasan Cemal, gazeteci. Hükümetle ters düştüğü için işini kaybeden duayen gazetecilerden birisi. Geçmişi hatırlayanlar bileceklerdir. Hasan Cemal aslında hükümetin çok takdir ettiği, görüşlerine saygı gösterdiği bir isimdi. Ama ne zaman AK Parti'yi eleştirmeye başladı, ondan sonra hükümetle arası da açılmaya başladı. Hasan Cemal son dönemde adliyeye de çok gidip gelen bir isim. T24 internet sitesinde yazıyor ve seçim sonuçlarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Son dönemde çok keskin yazılar kaleme alıyor. Onun yazısından birazcık bahsetmek istiyorum. O da şu. %49 aldın diye hep bu soruyu soruyor ve devam ediyor. Demokrasi unutulacak mı? Hayır. %49 aldın diye hukukun üstünlüğü unutulacak mı? Özgürlükler unutulacak mı? Barış unutulacak mı? Seçim sandığı çoğunluğuyla demokrasilerde her istediğini yapamayacağın gerçeği unutulacak mı? Yargı bağımsızlığı unutulacak mı? Güçler ayrılığı unutulacak mı? Bir büyük medya patronu hakkında beraat kararını bozdurmak için Adalet Bakanı'nı Yargıtay nezdinde devreye sokman unutulacak mı? Aydın Doğan'dan bahsediyor. Danıştay seçimlerine karışmış olan unutulacak mı? Burada tapeler vardı malumunuz. Ve kırın kapısını, alın içeri o gazeteciyi diyen bürokratı İçişleri Bakanlığı'na atadığın unutulacak mı? İnsan hakları unutulacak mı? Bütün farklılıklara, renklere saygı unutulacak mı? Alevilerin hakları unutulacak mı? Kürtlerin hakları unutulacak mı? Kadın erkek eşitliği unutulacak mı? Özgür medya, bağımsız medya unutulacak mı? Kovdurduğun gazeteciler unutulacak mı? Alo Fatih hatları unutulacak mı? Telefonla haber sansürlerin unutulacak mı? Vergi sopasıyla medya patronlarına salınan korkular unutulacak mı? Devlet ihaleleriyle kendine tabi havuz medyasını nasıl yarattığın unutulacak mı? Gazete baskınları unutulacak mı? Bir tweet yüzünden hapsi boylayan gazeteciler unutulacak mı? Akın İpek Holding'e, İpek Medya grubuna dönük mülkiyet gaspı, özgürlük ve hukuk tecavüzleri unutulacak mı? Hürriyete yapılan saldırılar unutulacak mı? Ahmet Hakan'ın uğradığı rezil saldırı unutulacak mı? Hukuku yerle bir ederek 7 televizyon kanalının birden Dijitürk'ten çıkarılması unutulacak mı?
ve 7 Haziran sonrası barış değil savaş düğmesine basmış olman unutulacak mı diye devam ediyor Hasan Cemal'in yazısı. Daha sıralıyor, birçok başlık var, merak edenler okuyabilir ama ben finalini okumak isterim size. Türkiye'de barış ve demokrasi, hukukun üstünlüğü mücadelesi unutulacak mı? Hayır, hiç aklından çıkarma. Despotluğunu, baskı rejimi demokrasi diye, yeni Türkiye diye yutturamazsın. Yılmayacağız, susmayacağız diyor Hasan Cemal. Yine çok keskin bir şekilde yazmış seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti'ye yönelik eleştirilerini. Yani 1 Kasım'dan öncesi vardı, öncesi unutulmayacak demiş. Bu meseleyi de size aktarmış olalım. Evet, artık sonuna geldik. Aslında HDP'den de bir değerlendirme alacaktık ama ulaşma imkanımız olmadı. Sanıyorum yarından sonra çok vaktimiz olacak bu seçim sonuçlarını konuşmaya. Çünkü kaybedeni çok bir seçimle karşı karşıyayız. Kazananı tek AK Parti. Önümüzdeki süreçte anayasayı konuşacağız. Yeni anayasayı, o belli oldu. Yeni anayasada Türkiye'de yönetim sistemi değişecek mi? Bu meseleyi konuşacağız. Muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yapacaklar. CHP'de bu değerlendirmenin biraz daha kolektif yapılacağını anlıyoruz açıklamalardan. MHP'de istifa sinyalleri vardı gece ama Devlet Bahçeli'nin istifa etmediği açıklandı. Sonrasında da biz halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz açıklaması geldi Bahçeli'den. Ama tabii ki MHP'de de sular kaynıyor ve parti içi mücadele, parti içi tartışmalar son haddine kadar devam edecek. Önümüzde 4 yıl var. 4 yıl sonra seçimler ama bu 4 yılda gerçekten Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek bir takım yeni girişimler olabilir. İşte anayasada onlardan birisi. Muhalefet partilerinin bu nedenle seçimleri ciddi bir biçimde kendi içlerinde tartışmaları, önlem almaları ve yeni politikalar belirlemeleri gerekiyor. Dedim ya, daha çok konuşacağız bu meseleyi. Dakika bir, gol bir olsun. Seçimin sonrasındaki birinci gün. Bu kadar da bırakalım. Yarın devam edeceğiz. Saat 17.30'da RSFM'de olun. Ben Yavuz Oğan, sizlerle beraber olacağım. Edip Akbayram çalıyor ayrılırken biz. Aldırma gönül, aldırma.
Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Dışarıda deli gönül aldırma, seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Arşın ata ata biter, yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Mahpus yata yata biter, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Şaha bir sitem yolla Allah'a, dertlerin kalkın şaha bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.
Cemil Çiçek'le konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Zübeyir Bey bunu sormak için.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre Hakan Şükür de telefon hattımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Virgül koymanı rica edeceğim.
Hem Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.